Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Doğu Akdeniz'deki tansiyon yükseliyor. Özellikle Yunanistan'la Türkiye arasında, Fransa da bu sefer dahil olmuş durumda krize. Geçen sefer Almanya krizin kontrolden çıkmasını önlemişti. Bu sefer de mi benzer bir şey bekleniyor acaba?
Kısa süre öncesine kadar Suriye üzerinden bir sınır dışı harekat heyecanı vardı. Irak hep var zaten. Şimdi de bir Doğu Akdeniz tartışmasını yaşıyoruz. Oruç Reis sondaj gemisi Yunanistan'da hak iddia ettiği bölgeye sondaj için gitti. Sondaj çalışmalarına da başladı. Yanında fırkateynler var. Meis Adası açıklarına Yunan fırkateyni, Kaş açıklarına Türk fırkateyni demirledi. Yani bir hem askeri bilek güreşi söz konusu hem de Türkiye'nin bu bölgeler Yunanistan'ın kıta sahanlığında değil mesajı söz konusu. Aslında bu ilk ortaya çıktığında Türkiye Oruç Reis'i göndereceğim dediğinde Yunanistan'da teyakkuz ilan edilmişti. Sonrasında Almanya devreye girmişti ve iki ülke arasında görüşmeler de başlamıştı. Ama sonrasında Yunanistan Mısır'la bir anlaşma yapınca bu deniz üzerinden, deniz hakları üzerinden bir anlaşma, deniz yetki alanı üzerinden bir anlaşma yapınca bu sefer Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi. Yunanistan'ın bu girişimini ciddiyetsizlik olarak, ikiyüzlülük olarak adlandırdı ve Oruç Reis'i yeniden belirlenen bölgeye sondaj yapması için gönderdi. Şu sıralarda Yunanistan'ın teyakkuzda olduğunu biliyoruz. Fırkateynleri o bölgede, savaş gemileri o bölgede, Türkiye aynı şekilde. Ve enteresan bir gelişme de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Oruç Reis gemisine herhangi bir müdahalede bulunmayın, misliyle cevabınızı alırsınız biçiminde mesaj gönderdik. Buna uymadılar ve bununla ilgili ilk karşılığı da verdik kendilerine dedi. Bir takım söylentiler var. Oruç Reis'in çalışmasını engelleyecek bir girişimde bulunan Yunan fırkateynine Türk fırkateyninin müdahale ettiği ve bunun sonrasında hasar gördüğü Yunan fırkateyninin limana romörkörlerle çekildiği biçiminde iddialar söz konusu. Hatta bazı Yunan gemi personelinin yaralandığı iddiaları da var. Ancak bunlar daha resmi olarak da doğrulanmış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız net bir şekilde söyledi. Oruç Reis'e müdahale etmeyin, ederseniz karşılığını alırsınız dedik. İlk karşılığında bugün itibariyle aldılar diyerek. Yani bir sıcak temas oluştu. Aslında bu sıcak temasın oluşması için girişimler var. Türkiye bu konuda da biraz yalnız görünüyor. Fransa çok istekli bir yaklaşım içerisinde, Yunanistan'la işbirliği içerisinde. Akdeniz'de bir ortak tatbikat bile düzenlendi bu kısa süre içerisinde. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a desteği söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan yetkililerinin görüşmeleri var. Ancak Türkiye'de geri adım atacak gibi görünmüyor. Bu kıta sahanlığı, deniz yetki alanı konularında Kıbrıs ve Türkiye'nin aslında Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkelerden birisi, onun dar bir alana hapsedilmesini kabul etmediğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece burayla da kalmadı. Yunanistan'ın azınlıklara karşı yaklaşımı konusunda da Avrupa Birliği'ni uyardı Cumhurbaşkanı. Dedi ki buna müdahale edin. Avrupa standartlarında bir yaklaşım içerisinde olsun. Biz buna hem hukuksal hem de başka yöntemlerle müdahale edebiliriz. Yani biraz söylemde de sertlik söz konusu. Ama Türkiye Doğu Akdeniz'de hem de diğer alanlarda pek geri adım atacakmış gibi bir yaklaşım içerisinde değil. Diplomatik temaslar devam ediyor. Almanya özellikle bu konuda arabulucu olmak için bir çaba sarf ediyor. Ama şu ana kadar bu arabuluculuk girişimlerinden de bir sonuç alınabilmiş değil. Oruç Reis şu anda belirlenen bölgede, Yunanistan'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği bölgede, Türkiye'nin de bu bizim hakkımız, Libya ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde bu bölgede sondaj yapabiliriz dediği bölgede sondaj çalışmalarına devam ediyor Türk savaş gemilerinin eşliğinde.
Muharrem İnce Bingöl'de memleket hareketini başlattı. Yaptığını Atatürk'ün Samsun'a çıkmasına benzetiyor. CHP'de genel başkan olmayan bir kişinin muhalefeti birleştirmek gibi bir hedefi nasıl olabilir ve İnce'nin hedeflerinin gerçekçi olduğunu düşünen var mı acaba Yavuz Bey?
Dışarıda Akdeniz tartışılıyor ama içeride iç siyasette de bir hareketlilik var. Muharrem İnce hareketliliği bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Yalova milletvekili, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce uzun zamandır CHP ile ilgili şikayetlerini açıklayacağı, bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin bilgiler vereceği basın açıklamasını bugün itibariyle yaptığı basın açıklaması diyorum. Çünkü konuştu ve sorulara cevap vermeden gitti. Ben soruları biliyorum, onları cevaplıyorum. Sizin sormanıza gerek yok dedi. Gazeteciler itiraz ettiler ama o itirazları da dikkate almadı. Muharrem İnce dedi ki biz bir yürüyüşe başlıyoruz. Burada hem muhalefetten şikayet ediyoruz hem iktidardan. İktidarın da doğru yöntem içinde olmadığını görüyoruz. Muhalefetin de bu yaklaşımıyla iktidar olmak istemediğini görüyoruz. Onun için bir önceki seçimde %30 almıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi %50 almak için yola çıkıyoruz dedi Muharrem İnce. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını söyledi. Ancak hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem CHP yönetimine ilişkin çok sert eleştirileri vardı. Bu biraz siyaset gözlemcileri tarafından Muharrem İnce'nin ben ayrılmıyorum ama sizi ihraç edin ben de mağdur olayım yöntemi izlediği biçiminde de yorumlandı. Muharrem İnce'nin bu basın açıklamasını Türkiye'de eşine az rastlanır bir biçimde bütün televizyon kanalları canlı olarak verdi. Yani A Haber de bunun içindeydi, 24'te, TGRT'de ki onlar genelde muhalefeti pek fazla görmüyorlar. Cumhurbaşkanı adayıyken Muharrem İnce'nin mitinglerini canlı yayınlamamış kanallar. Onlar bu basın açıklamasını canlı olarak gördüler. Muharrem İnce Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bir daha açıklama yapmak üzere basın açıklamasından ayrıldı. Daha sonra bütün hemen hemen bütün kanallarda zaten bir süredir böyle Muharrem İnce'nin CHP içindeki girişimi konuşuldu, tartışıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamayla Muharrem İnce'ye destek verdi. Uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Atatürk'ün yaklaşımının daha baskın olacağı bir sürece ilişkin girişimde bulunduğunu görüyoruz dedi. Zaten şu anki CHP yönetimine ilişkin eleştirilerini de saklamıyor Devlet Bahçeli. Hemen her fırsatta dile getiriliyor. Muharrem İnce'ye de Atatürk dönemi CHP'sine yaklaştıracağı için CHP'ye destek verdiğini Muharrem İnce'ye söylüyor Devlet Bahçeli. Özellikle iktidar kanadından da Muharrem İnce'nin girişimine ciddi destekler olduğunu hafta içerisinde gördük. Bu da tabii CHP'yi destekleyenler, muhalefet cephesinde yer alanlar, seçmenler de bir antipati de oluşturmadı değil Muharrem İnce açısından. Hem televizyonların tamamında yayınlanması hem iktidar kanadından gelen destekler bir antipatik karşılanmış durumda. Bundan sonra ne olacak? CHP bir açıklama yaptı. Muharrem İnce'nin işte seçim gecesi beni yalnız bıraktılar sözüne genel merkezi davet ettik ama gelmedi. Yeterince para vermediler sözüne verdik. Çünkü bir önceki seçimlere göre 3 kat fazla verdik. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı için toplanan paraların bir bölümü harcanmadı bile. Onu kendisi kontrol ediyordu. Onlar da iade edildi diye yanıt verdi. Sandıkların tamamında bir kontrol yoktu eleştirisi vardı. Bu zaten bilinen bir şeydi. Olabildiği kadar yaptık. Millet İttifakı ortaklarıyla yaptık yanıtı geldi CHP'den. CHP'nin genel başkan yardımcısının Muharrem İnce'yi görmeye gittiği, seçim gecesine ilişkin bilgi vermek istediği, 3 saat kapıda bekletildiği ama İnce tarafından kabul edilmediği bilgisi de CHP tarafından paylaşıldı. Yani Muharrem İnce'nin verdiği bilgilerin aslında gerçekle örtüşmediğine ilişkin bir değerlendirme yapıldı CHP tarafından. Sosyal medyada da Muharrem İnce'nin seçim gecesi adam kazandı sözlerine dikkat çekildi. Ve o gün adam kazandı diyen, seçmenini yalnız bırakan Muharrem İnce, bugün iktidar medyası tarafından destekleniyor. Bu dikkat çekici biçiminde paylaşımlar da yapıldı. Muharrem İnce yoluna devam edecek mi? Edecek. Ne kadar destek bulacak arkasında? Sosyal medyada destekleyen isimler de var. Onlar görünecek. CHP içinde küskünler var. Milletvekili yapılmayanlar var. Parti meclisine seçilemeyenler var. Bir takım isimler de Muharrem İnce'nin yanında. Ama CHP içinde yeni bir hareket başladığını söyleyebiliriz. Muharrem İnce'nin bugünkü basın açıklamasıyla birlikte.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi nasıl gidiyor Yavuz Bey? Derslerin internetten devam edeceği açıklandı. Bu bir başarısızlığın kabulü anlamına gelebilir mi?
Korona meselesi Türkiye'de maalesef biraz kaygılı devam ediyor. Çünkü vaka sayıları artıyor. 1280'lerde şu anda. Ve her geçen gün biraz daha yukarı doğru çıkıyor. Herkesin kafasındaki en önemli soru okulların 31 Ağustos'ta ki Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir açıklama yapmıştı. Açılıp açılmayacağıydı. Konuyu bilim kurulu görüştü. 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitimin başlamaması gerektiği konusundaki tavsiyesini Milli Eğitim Bakanlığı iletti. Milli Eğitim Bakanı basın toplantısıyla 31 Ağustos'ta online eğitim yapılacağını, yüz yüze eğitim yapılmayacağını, 21 Eylül'e kadar sürecin böyle devam edeceğini, 21 Eylül'den sonra ortaya çıkacak tabloya göre bir aksiyon alacaklarını aktardı. Farklı bir takım alternatifler var. Hem seyreltilmiş eğitimden bahsediliyor, hem kademeli eğitimden bahsediliyor. Tabii bunlar bugünden görünenler ama Ağustos ayında Türkiye vaka sayısını 500'ün altına düşürmeyi hedeflemişti. Şu anda 1200'lerde. Sayının doğru olmadığı, daha yüksek olduğu biçiminde meslek örgütlerinden eleştiriler de var. Ama Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamları doğru kabul etsek bile hedeflerin çok uzağında. Eylül'de normal grip vakalarının da gündeme gelmesi ve bunun korona ile karışması üzerine kaygıların artmasına ilişkin beklentinin de yüksek olduğunu söyleyeyim. Çünkü bunu Sağlık Bakanı da dile getirdi. Farklı illerde farklı önlemler de alınıyor salgınla mücadele için. İki ilde mesela Sivas'ta, Gaziantep'te 65 yaş üstünün düğünlere, taziyelere, toplu bir takım törenlere katılması yasaklandı. Hatta Sivas'ta biraz sokağa çıkma kısıtlaması da getirildi. Hali hazırda zaten 65 yaş üstünün akşam 8'den sonra sokağa çıkması yasak. Onun biraz daha katılaştırılması gündemde. Çünkü hastanın 65 yaş üstünün daha etkili bir şekilde yatağa düşürdüğü ya da hayat tehlikeye yarattığı biçimindeki tespitler var. 65 yaş üstünü korumak üzere alınmış kararlar. Ama genelde toplumun dikkatsizliği yine 65 yaş üstüne fatura olarak dönmüş oldu Sivas'ta ve Gaziantep'te. Diğer illerde nasıl bir önlem alınacak göreceğiz. Bu iki ilde alınan karar aslında bundan sonra birçok kararın lokal alınacağını, illerin kendi durumlarına göre valilerin değerlendirme yapıp il pandemi kurullarında kararların alınacağını da gösteriyor. Ama genelde kaygı durumunun yüksek olduğunu söyleyelim. Bilim kurulu üyeleri bile 21 Eylül itibariyle okulların açılmasının bu gidişle çok kolay olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyorlar.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.